İz düşüm. İz düşümle birlikteliğimiz başladı. Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Programı Neslihan Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Nuri Göktaş, ben Sedat Ağaoğlu. Sorularınız ve yorumlarınız için telefon numaralarımız 463 34 19 ve 463 34 21. Elektronik posta adresimiz tretizdusum@trt.net.tr. Twitter adresimiz @trtizdusum. Meriç taşkınları son 15 yılda sıklaştı ve bu ülkemizi çok etkiliyor değerli dinleyicilerimiz. Enerji ve su politikaları uzmanı Sayın Dursun Yıldız bizlerle birlikte konuyu anlatacak bizlere. Sayın Yıldız, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Ve ardından sevgili dinleyicilerimiz, bir Orsam ve TESEV'in ortaklaşa hazırladıkları Suriyeli göçmenler raporu var. Bu raporu konuşacağız. Türkmen Meclisi Koordinatörü ve Başkan Danışmanı Miray Vurmay Güzel'le. Edirne sular altında Sayın Yıldız. Meriç Havzası taştı. Bu sorunun kökeninde ne var? Zannediyorum daha önce de bu tür baskınlar Edirne'de yaşanmıştı.
Evet.
Televizyonlarda da izleyicilerim, dinleyicilerimiz görüyorlar. Bizlerden de duyuyorlar. Çok ciddi bir sorun. Sorunun kökeninde ne var?
Tabii önce Edirne'li vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istiyorum. Biraz önce haberlerde de bizden önce haber bülteninde de söz edildi. Suların seviyesinde düşme başlamış. Bu sevindirici. Ama Sayın Valinin de Edirne Valimizin de ifade ettiği gibi gerçekten büyük bir taşkın sorunuyla hatta Sayın Vali felaket dedi buna. Felaketle karşı karşıya kaldı Edirne kentimiz. Keşke ilk ve son olsaydı ama öyle değil. Bunun da sebebi sınır aşan bir nehir olan ve aynı zamanda sınır oluşturan bir nehir olan Meriç Nehri, Arda ve Tunca nehirlerinin bağlanmasıyla birlikte Edirne'de, Edirne'nin hemen yakınlarında bir yerde çok büyük bir potansiyele, su potansiyeline sahip oluyor. Şimdi bu potansiyel geçmişte var mıydı? Gayet tabii ki vardı. Ama görüyoruz ki ölçümlerimizden son 15 yıldır bu taşkınların hem frekansında yani gelme süresinde hem de miktarlarında, taşkın debilerinde bir artış var. Bu felaketi çok daha çözümü evet, zor hale getiriyor.
Peki neden son 15 yılda Sayın Yıldız?
Şimdi bunun tabii taşkınların birkaç nedeni var ama özellikle bunun en önemli nedeni menbaada yani şöyle söyleyelim, bu nehrin havzasının çok büyük bir bölümü Edirne'yi dikkate alacak olursak %95'lik bölümü Bulgaristan'da. Bulgaristan'daki dağlarda biriken karlar hızlı erimeler sonrasında ani sıcaklıklarla taşkın haline dönüşüyor ve bu taşkınlar da Edirne'yi büyük tehdit altında bırakıyor. Neden 15 yıl? Şimdi Bulgaristan 1994 yılından itibaren o kendi bölgelerindeki, kendi sınırları içerisindeki barajları, elektrik enerjisi ürettikleri barajları özelleştirdi. Bu anlamda daha önce taşkın hacmi bırakılarak işletilen bu barajlar maksimum seviyede, maksimum enerji üretilmesi için üretilmek şekliyle işletilmeye başladı.
Yani aslında kontrol altında tutulabilecek belli oranlarda.
O, gayet tabii. Ben bakıyorum bu süreç de bazı barajlar var ki Bulgaristan içerisinde bunların hacimleri çok yüksek. Yani rezervuar hacimde 400 milyon metreküplük barajlar var. Bunlar da gelecek olan taşkının bir kısmı belirli bir süre tutulabilir, ötelenebilir. Türkiye'ye daha az suyun verilmesi sağlanabilir. Ama işte o özelleştirme ve çok daha fazla elektrik enerjisi üretilmesi yaklaşımı Bunu engellemeye başladı. Yani İkincisi,
sermaye karını maksimize etmek isteyecek ve yaptığı da bu.
Evet, şu anda bu soru bana çok soruluyor tabii. Evet, mevcut barajların işletmesini düzenleyerek bunu gerçekleştirebilmemize rağmen tabii ki kar maksimizasyonu açısından konuya bakıldığında bunun gerçekleşmesi biraz zor oluyor. Ama ben Edirne'ye gidemedim maalesef. Çok yoğunlaştım bu dönemde burada ama oradan aldığımız haberler insan hakkının da bu kar maksimizasyonunun gerisinde kalmaması gerektiğini ortaya çıkartıyor. Hakikaten Edirne'de yaklaşık 40 bin hektar civarındaki bir alanın su altında kaldığını görüyoruz. İkinci sebep şu olabilir Sedat Bey.
Evet.
Biliyorsunuz iklim değişiklikleri son dönemde daha fazla etkili olmaya başladı. Bu iklim değişiklikleri daha önce yine aynı bölgelere yağan karları bu dönemde artık son 10 yıldır daha hızlı bir şekilde eriterek debinin artmasına, taşkın debisinin daha kısa süre içerisinde oluşmasına neden oluyor. Bu da bir etken. Bunları üst üste binince işte biz en son 2200 metreküp saniyelik Edirne civarında bir deviyle karşı karşıya kaldık ki yapacak hiçbir şeyimiz yok. Yani önlem var tabii ki. İşte geçen sene evvelki sene Devlet Su İşleri'nin çok büyük çalışmalarıyla Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye arasında bir taşkın erken uyarı sistemi kuruldu. Ancak sadece erken uyarılabiliyoruz. Bu da belki can kaybının olmasını engelliyor ama onun dışındaki zararlar sürekli artarak devam ediyor. Benim önümde bir grafik var. Şu anda siz de görüyorsunuz. Burada yani özellikle 2005 yılından itibaren 2015 yılına kadar son 10 yıldır
çok net görünüyor, evet.
1700 metreküp saniye civarındaki debilerle Edirne'nin karşı karşıya kaldığı Meriç'te bu debilerin ölçüldüğü görülüyor. Bu ne demek biliyor musunuz?
Açıklayın lütfen Sayın Yıldız.
Bakın, yapılan bir çalışma var benim elimde. Daha bu hasar tespit çalışması yapılmadı. Şu anda en son yaşadığımız taşkınla ilgili olarak 2006 yılında gelen 1791 metreküp saniyelik maksimum debi o bölgede özellikle Türkiye ve Yunanistan tarafında yine hasara neden olmuştu. Bu hasarın ölçülen, tespit edilebilen hasar tespit çalışması sonrasında belirlenen zarar Yunanistan için 100 milyon euro, Türkiye için de 100 milyon euro olmuştu. Şimdi bu durum tabii daha da geniş bir alanın sular altında kaldığını düşünecek olursak bu hasarın
katlayacağını düşünebiliriz en azından. Evet.
Bu durum tabii ki önlem almamızı gerektiriyor. İşte Sayın Bakanımız Veysel Eroğlu bu konuda gerçekten çok dikkatli açıklamalarda bulunuyor. Hani ama şunu da söylemek zorunda kaldı. Çiftçilerimiz artık Bulgaristan'a dava açmak ihtiyacı içerisine girebilirler. Çünkü o da şunun hakkını teslim etmek durumunda kaldı ki gerçekten zarar çok büyüyor ve sıklaşıyor. Yani her iki senede bir bölgedeki çiftçimiz ve o bölgede yaşayan insanlarımız çok büyük taşkınlara maruz kalma durumunda kalıyorlar ki yani buna mutlaka bir çözüm alınması, önlem alınması lazım.
Önlemlerden birisi olarak bakan bir kanal projesinden bahsediyor. Siz de sonuçta mühendis kökenli bir aydınsınız. Evet. Sayın Yıldız, bunu olanaklı görüyor musunuz? Kanal suyu ne tarafa götürecek? Temeli nedir bu yaklaşım?
Şöyle, bunun temelinde esasen Avrupa Birliği'nin bu konuda bugüne kadar Türkiye'nin almaya çalıştığı önlemler konusunda biraz nazlı davranmasıdır. Yani aslında önlem burada mutlaka menbaada alınır. Yani menbaada.
Yani siz Bulgaristan'ı işaret ediyorsunuz.
Gayet tabii ki. Yani şimdi her mühendislik bakış açısı, su mühendisliği, su kaynakları yönetim mühendisliği hemen işin menba ülkesini işaret eder. Bu menba ülkesinde alınacak olan önlemlerle toplanacak olan su daha sonra farklı zamanlarda daha rantabil kullanılabilir. Şimdi biz suyu ne yapacağız? Sadece yönlendireceğiz. Gelen suyu aktaracağız bir yerlere. Sayın Bakan'ın açıkladığı bir proje var. Drenaj projesi. Drenaj kanalı yapacağız. Ve bu kanalla suyu ilgili ve çok daha az zarar görülebilecek yerlere, Edirne'nin altından dolaştırarak bu kanalı Edirne'yi güven altına almaya çalışacağız. Ama o su bu anlamda bir anlamda boşa akmış olacak. Belki ihtiyaç... Şimdi bir barajın yapılması da söz konusu. Türkiye bir de baraj yapıp o suyu tutup daha sonra yazın
bunu
sulamada kullanmak üzere kullanacak. Ama bakın, bunlar Türkiye'nin biraz da hani bu taşkınların önlenmesi için hani çok da rantabilitesi olmayabilecek olan proje. Taşkının önlenmesinin rantabilitesi var. Ama tedbirin mansapta alınmasının, yani taşkına maruz kalan ülkede alınmasının pek fazla mühendislik mantığı açısından kabul edilebilirliği yok. Menbaada çok daha rahat alınabilecek tedbirler o bölgede Bulgaristan içerisinde kolaylıkla aldıramadığımız için diyelim, ama Dışişleri Bakanlığımız görüşmeler yapıyormuş. Sayın Bakan açıklama yaptı. Bu durumda biz kendi tedbirimizi kendimiz alalım demek zorunda kaldık. Burada Avrupa Birliği'nin de iki tane bu konuda direktifi olduğundan söz etmek zorundayım. Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifi ve Avrupa Birliği, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Komisyonu taşkın direktifleri var Sedat Bey.
Yani şimdi evet, ben de tam bunu sormak istiyorum. Bu Avrupa Birliği üyesi bir ülke Bulgaristan. Avrupa Birliği'nin de çevre konusundaki hassasiyetini biliyoruz ve burada da çevreye verilen büyük ağır düzeyde, evet.
Şimdi şöyle bir şey de var tabii burada. Bulgaristan ve Yunanistan ikisi de Avrupa Birliği üyesi ülke. Bu hani Türkiye'ye daha üye olmadınız, üye olmak için daha da beklemek zorundasınız. Ne kadar bekleyeceğimizi biz de bilmiyoruz. Onlar öyle biliyor değil, galiba
öyle,
ama.
Öyle, evet.
Yani bu durumda belki Türkiye'ye şey yapılacak olan, verilecek olan sözlerden imtina edebilirler bu konuda veya yapılacak olan işlerden. Ama Yunanistan da zarar görüyor bu taşkınlardan. Yani Meriç yaklaşık 30 kilometre civarında, Yunanistan içerisinden 40 kilometre.
Zaten perişan haldeler.
Şimdi bu durumda tabii Yunanistan'la birlikte Bulgaristan'ın iki Avrupa Birliği üyesi ülke olarak taşkın direktifini hiç olmasa birbirleri için uygulaması ve bu uygulamaya da zorunlu olduğunun bilinmesi gerekiyor.
Evet.
Ama bu zorunluluk yerine getirilmeyince tabii ki bu durumda soru işaretleri çıkıyor ortaya. Biz de bunun öncelikle Yunanistan, Bulgaristan ve Türkiye arasında menbaada, yani işin kaynağında alınacak önlemlerle çözülmesi gereğinden söz ediyoruz. Tabii ki biz kendi önlemimizi alacağız. Ama oraya yatıracağımız milyonlarca, yüz milyonlarca daha doğrusu dolarlık harcama, yapacağımız harcama. Yani bunun sadece taşkın önlemeye yönelik ve belki de işte suyumuzu orada biriktirip de belki daha sonra ihtiyaç olması halinde kullanmaya yönelik biraz da hani çok planlanmış bir proje olmayacak. Asıl planlamanın bu menba ülkelerinde yapılması gereğini tekrar hatırlatalım dinleyicilerimize. Biz kendi vatandaşımızı korumak üzere zorlandığımız için bu projeleri yapmaya çalışıyoruz. Aksi takdirde, çünkü bizim alanımız Edirne Ovası. Düz bir ova biliyorsunuz. Orada kanalla getirdiğimiz suyu bir başka yerde, yani kolayca biriktirebilecek bir yükselti, topografik yükselti de bulmamız kolay olmayacak. Tabii ki Türkiye bütün bunların altından kalkar. Türkiye kendi kentini yapacağı mühendislik yapılarıyla mutlaka güvenlik altına alır, ama Türkiye yine büyük bir ülkedir. Başka ülkelere de sorumluluklarını hatırlatır diye düşünüyoruz.
Az önce biz gördük burada grafiği, dinleyicilerimize de siz anlattınız. Epey bir zaman önce, 15 senedir bu sorunun olduğunu. Peki 15 senedir Türkiye devletler düzeyinde olsun, sivil toplum örgütleri düzeyinde olsun sorunun gelmekte olduğunu, felaketin gelmekte olduğunu Bulgar makamlarına anlattı mı? Bu tür başvurular oldu mu? Bu işin geçmişi nedir Sayın Yıldız?
Tabii çok doğru. Mutlaka bunun yapılması gerekiyordu ve yaptık bunu. Yaptığımızı nereden biliyorum? Biz Hidropolitik Akademi olarak hazırladığımız bir raporu Dışişleri Bakanlığımızla paylaşmıştık. Meriç Havzası'nda Uluslararası Taşkın Yönetimi raporuydu bu. Bunu Dışişleri Bakanlığımız, Sofya Büyükelçiliğimiz kanalıyla Bulgaristan yetkililerine açıklayarak iletti. Bunu biliyorum. Ama Sayın Bakanımızın da, Veysel Eroğlu'nun da açıkladığı gibi Bulgaristan'a defalarca bu konuda taleplerimizi iletmemize rağmen yeterli karşılığı alamadığımızı biliyoruz. Bunu Sayın Bakan da ifade etti. Bu durumda
raporun yaklaşımı neydi? Kısaca ondan söz edelim.
Şöyle diyelim. Raporda biz bugünleri açıklamıştık.
Öngördünüz yani.
Evet.
Evet.
Yani şöyle dedik. Çünkü bakın şimdi söylemek istemiyorum tabii ki. Şu anda Şubat ayındayız. Meriç'in taşıdığı...
Ben soracağım size. Mart ayında karlar eriyor.
Evet. Evet. İşte raporun yaklaşımında biz taşkınların sıklaştığını, 2010 yılında hazırladık bu raporu. 2010 yılında da önemli bir taşkın gelmişti. Bakın 1700 metreküp saniye gelmişti.
Bugünküne yakın sanki.
Evet. Evet. 2010 yılında hazırladık raporu, verdik, sunduk ve daha sonra bölgede birer yıl arayla taşkınlar gelmeye devam etti. Dediğim gibi sıklığı çok arttı. Her iki yılda bir taşkın yaşanmaya başladı. Bu durum tabii ki dışlarımızı harekete geçirdi ve ikazlar, uyarılar arttı. Fakat bir işe yaramadı, öyle gözüküyor. Ama bir tek şey yaptık. Taşkın konusunda Onu da hakkını teslim etmek zorundayız. Özellikle Yunanistan, Türkiye, Bulgaristan arasında biraz önce söyledik. Bir erken uyarı, taşkın erken uyarı sistemini hayata geçirdik, uygulamaya geçirdik.
Yani işte can kaybı bu sayede engellendi.
Evet, söyleyelim. Onu söyleyelim tabii ki. Ama burada işte biraz önce sözünü ettiğiniz, yani bu bizim almamız gereken önlemler yetti mi, yetiyor mu? İşte yetmiyor ki bu dönem Bulgaristan'ın konuyla ilgili çalışmaları için ikna turlarıyla geçti ama pek ikna olmuşa benzemiyor. Evet. Ama şimdi o dönemde Bulgaristan daha Avrupa Birliği üyesi değildi. Sedat Bey. Şimdi Avrupa Birliği üyesi oldu. Evet. Şimdi daha fazla konunun içerisinde olup bu konuda daha fazla Yunanistan'la birlikte Türkiye'yi de yanlarına alarak ortak çözüm arayışlarına girmeleri gerekiyor.
Devletler arası ilişkilerden başka sivil toplum örgütlerinin bu konuda yapabilecekleri var mı?
Çok şey var. Çok doğru bir tespit. Bakınız artık devletler bazı genelde Soğuk Savaş sonrasında konularını tartışırken direkt yaklaşımlar yerine dolaylı sivil toplumun altyapısını hazırlayacağı bir takım yaklaşımları öne çıkartmaya başladılar ki doğru bu. Aksi takdirde geçmiş Soğuk Savaş döneminden gelen devletler arası ilişkide çok ön plandaki devletlerin birbirlerine olan güvenlik konsepti, güvenlik yaklaşımları, ulusal güvenlik yaklaşımları bu ilişkinin kolayca kurulmasının önünde engel teşkil ediyordu. Şimdi ise sivil toplum kuruluşları, STK'lar bu konuda daha ileri adımlar atabilmek olanağına sahip oldular. Bence öncelikle konunun hem şeyde tutulması, gündemde tutulması hem de alınması gereken önlemler konusunda toplumsal bilincin yaratılması ve kamuoyunun oluşturulması ve bu önlemlerin bir an önce alınmaya çalışılması açısından sivil toplumun, üç ülkenin sivil toplum kuruluşlarının, ilgili su yönetimi enstitülerinin, mühendisler odalarının bir araya gelip öncelikle bu konuyu, bu altyapıyı hazırlayıp devletlerin karar mekanizmalarına daha hazır bir takım önerilerle sunabilmeleri faydalı olur diye düşünüyorum.
Evet, şimdi orada insanlar evlerinden oldular, tarlalarından oldular, ürünlerinden oldular. Bu insanların Bulgaristan aleyhine dava açmaları, uluslararası hukuk anlamında Avrupa Birliği'ne müracaat etmeleri, böyle yollar var mı, kanallar var mı Sayın Yıldız?
Şimdi tabii şöyle bakmak lazım bence. Şimdi iki Avrupa Birliği üyesi ülke bir taşkın direktifi Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilen ve 2007 yılında çıkartılan bir de Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifi var. Bütün bunlara dikkatli baktığımızda Avrupa Birliği taşkınların önlenmesine kesinlikle işaret etmiş ve demiş ki hem çevre açısından hem de taşkınların ortaya çıkaracağı işte zararların, insanın göreceği zararlar açısından mutlaka önlenmeye çalışılması lazım. Bunun için de bir plan, bir süreç tanımlamış. Bu süreçte önce işte risk haritalarının çıkartılması, taşkın risk güvenliğinin oluşturulması için gerekli önlemlerin alınmasına kadar giden bir plan.
Şimdi bu ortaklaşa yapılacak bir çalışma, evet.
Bu planın gereklerini uygulayabilmek için ülkelerin özellikle sınır aşan, çünkü Avrupa Birliği'nde sınır aşan nehirler oldukça fazla. İşte Tuna'yı dikkate alacak olursak kaç ülkeden geçiyor ve çok da sık taşkınlarla karşılaşılır Tuna'da. Ama orada alınacak olan önlemler, mesela bu bölgede alınacak olan önlemlerden biraz daha zordur. Bu bölge, oradakiler
daha kolay.
Evet, daha kolaydır. Bu bölge daha zor çünkü Bulgaristan %12,5 eğimle nehirlerinin aktığı bir ülke.
Çok dik. Evet.
Hızla eriyen karlar Bulgar nehirlerine yataklarına dolup hemen kısa bir süre içerisinde bir gün civarında, bir buçuk gün civarında biz de taşkın olarak Edirne'yi tehdit ediyor.
Hagayret şelale çağlayan gibi bir şey olacak.
Geliyor evet. Böyle bir durumda şimdi tabii ki Avrupa Birliği'nin sorumluluğu var mı noktasına gelirsek.
Onu soruyorum.
Evet, Avrupa Birliği'nin, yani Avrupa Birliği nedir? Avrupa Birliği üye ülkelerinin her türlü haklarını, birbirleriyle olan ilişkilerini düzenleyen bir ne bütünüdür? Kurallar bütünüdür.
Evet.
Bu kuralları tanımlamasına rağmen Avrupa Birliği kendi üye ülkeleri arasında da uygulamaması tabii ki bu sorumluluğun olduğunu ortaya çıkartıyor.
Ki çevre konusunda bu kadar duyarlı olduğunu her bahaneyle ifade ederken.
Peki Türkiye'ye karşı sorumluluğu var mı? Yani Türkiye gerçekten Avrupa Birliği'ne...
Aday ülke, evet.
Yani bence Türkiye'ye karşı Avrupa Birliği hani sorumsuz davranmak yerine hani doğrudan sorumlu olmadığını iddia etmek yerine ki iddia edeceklerse buna tabii bir takım maddeler bulurlar kendi direktifleri içerisinde. Biz hala üye olmayan bir ülkeye işte taşkını engellemek zorunda değiliz demezler diye düşünüyorum. Çünkü bu Avrupa Birliği felsefesine de aykırı.
Evet kesinlikle.
Bu durumda ama taşkın direktifi içerisinde de bu taşkınlar eğer Yunanistan için önlenecek olsa ki ikisi de Avrupa Birliği üyesi ülke zaten Türkiye'de bundan yararlanacak demektir. Bu durumda Türkiye'yi de hani ya daha yeni müracaat etmiş çok da işte şey olmayan dikkate alınması gerekmeyen bir ülke niteliğinde ele almazlar zannediyorum. Çünkü yıllardır biz Avrupa Birliği'ne girmek için Avrupa Birliği üyesi olabilmek için çalışıyoruz. Müzakerelere başlamış durumdayız. Ben Avrupa Birliği'nin özetle daha anlaşılır bir şekilde konuyla ilgili sorumluluğunu gerçekten kendisi hissedeceğini, benim böyle bir sorumluluğum yok demeyeceğini düşünüyorum. Bunu eğer taşkın direktifini ve su çerçeve direktifini dikkatle inceleyecek olursak bizler de görebiliriz. Ama başka bir yönden bakan şunu da söyleyebilir. Hayır Avrupa Birliği üye olmayan bir ülkeye taşkın konusunda hiçbir şey yapmak zorunda değil diyebilir ama biraz önce sözünü ettiğimiz gibi bu gerçekten Avrupa Birliği'nin ne kuruluş felsefesine ne de üye veya üye olmaya aday ülkeler arasındaki ilişkilere hiçbir zaman uymaz diye düşünüyorum.
Evet kesinlikle çünkü o Avrupa Birliği'nin oturduğu temelleri oluşturan Batı medeniyeti, Batı kültürü ve Batı felsefesinin anlayışlarına da uymadığını her halükarda söyleyebiliriz.
Gayet tabii. Şimdi bakın Mart ayında biraz önce sözünü ettim.
Karlar eridi.
Evet. Meriç Nehri'nin taşkınlarının çok büyük bir bölümü çok uzun dönem yapılan gözlemler onu göstermiş ki Mart ayında geliyor. Yani taşkınlar Mart ayında geliyor daha çok. Şimdi ötelendi diyelim Şubat ayında bir taşkın yaşadık ama bu durumda Mart ayında aynı taşkının gelmeyeceğini söyleyebilmemiz çok mümkün değil. Tunca Nehri daha çok debi getirdi. Meriç yine bu debiyi daha fazla getirebilme potansiyeline sahip bir nehir. Arda Nehri yine aynı şekilde ve bunların üzerindeki barajlar bu taşkınları önlemeye yetersiz. Bu durum bize işte şunu gösteriyor.
Kaç tane baraj var üzerinde?
O yani irili ufaklı çok fazla baraj var ama 13-14 tane barajı taşkınlarla ilgili olarak işletilebileceğini düşünüyorum. 13-14 baraj var.
Yani
Bunlardan bazıları da özellikle Tunca üzerindeki 1-2 baraj da çok 400 milyon metreküp civarında depolama kapasitesine sahip barajlar. Bunu şunun için söylüyorum. Yani eğer o barajı biraz işletmeyi dikkatle yapıp boş tutarsanız bu dönemde taşkını öteleme olanağı sağlar, fırsatı sağlar size.
İşte ben de bunu merak ediyorum. Kaynağında sorunun çözülmesi gerekir derken neyi kastediyorsunuz?
Bunu kastediyorum. Evet. Teknik olarak biz debi geldikten sonra bizim yapabileceğimiz çok fazla bir şey yok Edirne'de. Düz bir arazi Edirne Ovası biliyorsunuz. Bu durum yani bizim yapabileceklerimizi kısıtlıyor. Menba ülkesi gerek topografik koşulları itibariyle gerek suyun doğduğu ülke ve orada suyun kullanıldığı ülke olarak bu önlemleri biraz daha fazla almaya, biraz daha ciddi önlemler almaya zorunlu. Hatta direktifle bu daha da zorunlu haline getirmiş. Ondan bahsediyorum. Yani orada barajlar yapıp taşkın öteleme barajları yapıp
mümkündür
eriyen su, evet. Karları gelen suları öteleyerek yani gelen suyu toplayıp daha az mansaba su vererek bir işletme yapılabilir. Yani bunun sadece bir baraj maliyetiyle alakası var. Onun dışında bir şeyle alakası yok. Topografya yok denilemez çünkü biraz önce sözünü ettik %12,5 eğimle Bulgaristan dağlarından geliyor. Su o eğimde gayet rahat baraj gerçekleştirilebilir diye düşünüyorum. Mühendislik olarak ben su kaynakları mühendisi olduğum için
evet.
Gayet rahat bu planlama yapılabilir. Ama yapılamamasının başka nedenlerini araştırmak gerekiyor. Türkiye bu konuda yine ciddi, yine gerçekten ülkeler arasındaki ilişkileri dikkate alan bir tavırla bugüne kadar çok fazla konuyu gündeme getirmedi. Ama bakın yaklaşık bir hesap bizim son 10 yılda yaklaşık 1 milyar euroluk bir zarara uğradığımız ortaya koyuyor.
Ya bu bir az bir para değil.
Evet bu durum işte bizi oradaki çiftçileri Trakya çiftçilerini artık çileden çıkarmış durumda. Sayın Bakan'ın tabii biz önlemimizi alacağız açıklaması bir miktar rahatlattı. Ama alacağımız önlem de bize belirli bir oranda maliyet yükü bindirecek ve bunun işletmesi olacak birçok sorun olacak. Taşkın dediğiniz öyle yani sizin düzenli kontrollü gelen bir suyunuz değil. Önüne ne alırsa kapıyor getiriyor ve orada bırakıyor.
Ya felaket sonuçta
felaket.
İşte.
Felaket. Evet. Biz bu felaketi ancak aşağıda kontrol edecekken zorlanırız diyorum. Yani işletmesinde de zorlanırız. Hadi şeyi yaptık, bunun baraj, sulama kanallarını yaptık. Drenaj kanallarıyla başka yere yönlendirdik. Edirne'yi güven altına aldık. Ama orada da bize yapılacak çok iş çıkacak tekrar. Çökelen, şu anda Meriç Nehri'nde çökelen sediment gibi oralara çökülen taş, toprak ve birçok taşkının getirdiği malzemeyi tekrar tekrar toplamak zorunda ve oraları temizlemek zorunda kalacağız. Yani bakınız, Avrupa Birliği gibi ilk üyesi iki ülke. Evet. Hemen buradan mesajlarımızı vererek bitirelim.
Evet.
Avrupa Birliği'nin üyesi iki ülke ve Türkiye gibi gerçekten bölgede çok önemli ve Avrupa Birliği ile olan ilişkilerinde ciddiyetle bu konuyu takip eden üçüncü ülke. Bu üç ülke bölgede Meriç Havzası'nı uluslararası su yönetimine tabi tutup taşkınları bizim Edirne kentimizin sürekli tehdit yaşamasını engelleyecek şekilde yönetemiyorlarsa, valla ben su yönetimi, uluslararası su yönetimi konusunda umutlarımı yitiririm. Çünkü bir su politikaları uzmanı olarak bizim bunu başarmamız gerektiğine inanıyorum. Buradan Avrupa Birliği'ne de, Avrupa Birliği ülkelerine de, onların su yöneticilerine de bir mesaj vermek istiyorum. Bizim Meriç Havzası'nın sularını uluslararası bir taşkın yönetimi anlayışıyla birlikte yönetebiliyor olmamız aslında güzel de bir örnek olacaktır. Buna hemen başlamamız gerekiyor.
Yapılması gereken budur.
Evet.
Sayın Dursun Yıldız, çok teşekkür ederim efendim. Teşekkür ağzınıza ederim. Sağlık, ayağınıza sağlık.
Sağ olun.
Önümüzdeki programlarda görüşmeyi
umarım diliyoruz. Taşkınsız dönemlerde görüşürüz.
Katılıyorum efendim. Umuyoruz bunu. Dursun Yıldız'a bir kez daha teşekkür ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndasınız. İz Düşün programında.
Görüşleriniz bizim için önemli. Bize ulaşmak, fikirlerinizi bizimle paylaşmak için yapmanız gereken tek şey telefonumuzu çevirmek. İşte bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız: 90 312 463 34 21 ve 90 312 463 34 19.
İz Düşün devam ediyor değerli dinleyicilerimiz. Önemli bir sorunumuz var biliyorsunuz, maddi manevi anlamda Suriye'de çıkan iç savaş ve bu iç savaşın Türkiye'ye göçmenler olarak yansıması. Konuya ilişkin bir çalışma var, Orsan ve TESEV'in birlikte hazırladığı. Türkmen Meclisi Koordinatörü ve Başkan Danışmanı Sayın Miray Vurmay Güzel bizlerle birlikte konuyu anlatacak, açacak bizlere. Efendim hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Rapordan başlayalım diliyorum. Hı-hı. Miray Hanım. İçerikte ne var?
Şimdi rapor gerçekten özellikle son dönemde biliyorsunuz Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar meselesi her yönüyle gündeme bir şekilde geliyor. Yani belki ülke gündemine gelmiyor ama Suriyeli sığınmacıların yoğunluklu olarak yaşadığı özellikle güney bölgelerimizde hani halk birebir olarak bu konularla her gün yüz yüze zaten. Ben birçok şehirde bulundum, kampları gezme fırsatım oldu. Ve 22 tane kamp var aslında, yani çok büyük bir şey. Bugünkü rakam en son Haziran ayında Sayın Numan Kurtulmuş'un söylediği ki kendisi AFAD'dan, yani bu bütün kamplardan sorumlu başbakan yardımcısı, 1.6 milyon ama 2015 sonuna kadar bu rakamın 2 milyona varabileceği tahminleri yapılıyor. Ama sadece kamp değil, kamp dışında da yaşayan insanlar var biliyorsunuz.
Batıya gelenler var. İstanbul, Ankara, İzmir.
Karadeniz'e gidiyor. Yani evet. Bizim yaptığımız araştırmalarda şunu şaşırarak gördük. Samsun'da, Trabzon'da Suriyeli mahalleleri oluşmuş. İstanbul'u, İzmir'i, Ankara'yı saymıyorum bile. Yani zaten büyük şehirler. Ama gidip görerek saha araştırması olarak gözlemlediğimiz özellikle Antep, Hatay, özellikle Kilis. Kilis'te çok ilginç bir durum var. Kilis'in Türk vatandaşı nüfusu Suriyeli nüfusundan az şu anda. Yani öyle söyleyeyim size. Yani Suriyeli sayısı Türk sayısını geçmiş durumda kiliste. Ve yani güney illerimizde işte Urfa, Mardin, Diyarbakır, Maraş, Osmaniye. Osmaniye'de çok ciddi bir nüfus var. Adana, Mersin, Hatay'ın zaten bütün ilçeleri ki bunlar sınır hattı olduğu için geçişler de çok kolay. Ama baktığımız zaman hani Konya'da da ciddi bir nüfus görüyorsunuz. Manisa'da da ciddi bir nüfus görüyorsunuz. Dediğim gibi Edirne'ye kadar, yani derler ya Edirne'den Ardahan'a kadar ciddi bir dağılma söz konusu.
Mireya Hanım, siz bunu bir nasıl acaba tanımlıyorsunuz? Bir sorun olarak mı tanımlamak? Hangi metodolojiyle yaklaşmak gerek bu? İlginç bir durum. Gözlemlerinizi paylaşıyorsunuz.
Gerçekten çok ilginç bir durum. Şunu söylemek istiyorum. Özellikle güney illerine baktığımız zaman çoğu akraba zaten. Hani Urfa'da, Mardin'de, Hatay'da, Antep'te. Yani bu insanlar çok kolay adapte olabilecek insanlar. Çünkü akrabaları var, eş dost var. Zaten kız alıp verme her zaman vardı. Biliyorsunuz son dönemde bayramlı ziyaretleri için sınır kapıları açılıyordu. Serbest geçişler yapılıyordu. Ticaret zaten legal ya da illegal her zaman oldu. Yani birbirini tanıyan insanlar. Ama iş birlikte yaşamaya gelince orada ister istemez sorunlar ortaya çıkıyor. Ve şunu da altını çizerek söylemek lazım. Süre çok uzadı. Yani 4 seneyi bitirdi. Ve psikolojide ve sosyolojide şöyle tanımlanıyor bu ki biz de yaptığımız araştırmalarda hep bunun doğruluğunu ortaya koyduk. Merhamet yorgunluğu deniyor buna. Yani insanlar kavram, evet. Kesinlikle. Yani insanlar merhamet duyuyorlar ki Türk halkı özellikle Güneydoğu ve Güney illerinde biliyorsunuz işte savaştan gelenlere, yani misafire karşı zaten büyük bir hani hizmet, hürmet vardır, olur. Evet. Ve savaştan kaçıp mağdur olanlara karşı elindekini paylaşmakta hiçbir çekince görmez, beis görmez. Ama bu merhamet süre uzadıkça ve süreç belirsizleştikçe yorgunluğa dönüşüyor. Biliyorsunuz zaman zaman bir takım özellikle şehir esnafıyla aralarında bir takım sorunlar, mahallelerde sorunlar çıkabiliyor. Maalesef bir takım sorunlar şöyle de çıkabiliyor. Bu insanların mağduriyetinden faydalanıp neredeyse yok pahasına çalıştırılan insanlar var. Yani söylemeyi es geçmeyeyim. Özellikle Bursa'da, İstanbul'da kadın sığınmacılar, o merdiven altı olarak tabir ettiğimiz özellikle tekstil ve gıda sanayinde günlük çok cüzi ücretlere çalıştırıyorlar.
Boğaz toplumuna neredeyse belki.
Kesinlikle evet. Öyle. Yani kadın ve çocuklar diyeyim. Çünkü 12-11 yaşındaki kız çocuklarını da görüyorsunuz. Ve günlük 12-13 saate kadar çıkan çalışma süreleri var. Çalışma Bakanlığı bu konuyla ilgili soruşturmalarını başlattı. Ama kontrol etmek gerçekten çok zor. Yani birini kontrol ederseniz üçünü kaçırabilirsiniz. Bu biraz da insanların vicdanına kalıyor. Vicdan muhasebesi de yapmak gerekiyor. Hem Türk milleti olarak hem de gelenlerden. Çünkü yani her ne kadar çok yakın topluluklar olsak da, tarihte birlikte yaşamış olsak da, Arap toplumuyla Türkiye'de yaşayan, gerek Türk olsun, Kürtler olsun, Araplar olsun hiç fark etmez, ince de olsa bir çizgimiz var. Ve bu çizgileri karşılıklı empatilerle aşmamak gerektiğini düşünüyorum. Ki bu süreç daha uzayacak gibi görünüyor. Çünkü karşımızda özellikle 2014 yılında yaşanan çok ciddi olaylar var. Suriye'deki rejimin tavrı, Batı'nın rejime olan yaklaşımını değiştirmesi. Biliyorsunuz artık Esad rejimine karşı daha yumuşak bir ses tonuyla konuşuyor Batı ittifakı. Neden? Çünkü artık daha büyük gördükleri IŞİD tehdidi var.
Bir zemin arayışı içerisinde olduğu kesin.
Kesinlikle evet. Bir makas değiştirme evet. Söz konusu olacak moda tabirle. Ve bu en çok orada yaşayan başta Türkmenler olmak üzere. Çünkü ben aynı zamanda Suriye Türkmenleri adına da konuşuyorum. Türkmenler olmak üzere bu savaşın mağdurlarını, yani sıradan, sizin benim gibi hiçbir taraftan olmayan masum insanları tehdit ediyor. Çünkü bu insanlar
burada hemen şunu sormak istiyorum. Halep'te yakınlarınızın olduğunu ben biliyorum. Haber alabiliyor musunuz Mireya Hanım?
Mazot bulup bir şekilde jeneratörleri çalıştırabilirlerse telefonları şarj edip o şekilde görüşebiliyoruz. Ama biliyorsunuz havalar soğudukça mazot daha çok ısınmaya gidiyor. Öyle ya da böyle bir şekilde hani irtibat sağlanıyor ama çok da ilginç bir durum var Suriye'de. Hani Halep diyoruz. Halep dediğimiz yer bir şehir. Yani şöyle düşünün. Ankara'nın bir bölgesinde savaş var. Herkes birbirini yiyor. İşte kurtarılmış bölgeler, bir yerde IŞİD var, bir yerde Özgür Suriye var, bir yerde rejim var. Bir yerde tamamen farklı bir hayat. Ama tüm bunların arasında normal hayatın devam ettiği küçük küçük kurtarılmış bölgeler var. İşte okullar açık, insanlar düğün yapıyorlar, işte birbirlerine misafirliğe gidip geliyorlar. Ama hemen 10 kilometre, 15 kilometre kuzeyde ya da güneyde insanlar yiyecek ekmek bulamıyorlar. Gerçekten çok ilginç bir portre var ki zaten istenilen buydu. Hani biliyorsunuz hani bu tırnak içinde söylüyorum her zaman, Arap Baharı denilen süreç de amaç buydu. Yani zaten zemin hazır. İnsanlar hani mezhep farklılıkları olsun, dini farklılıkları olsun, bir takım etnik bir takım farklılıkları olsun. Hani bu zemin hazır. Irak'ta denendi, Afganistan'da denendi. İsmine tabii ki adalet ve özgürlük getirme adına oldu ama bugün ne Irak'ta, ne Afganistan'da ne adalet var ne de özgürlük var. Suriye'de de aynı şey ve artık Orta Doğu'da insanlar, sıradan halk hiç kimseye inanmıyor. Herkese karşı güvenlerini, inançlarını kaybetmiş durumdalar. Yani nereye dönseler bir silah var enselerinde.
Ama enerji politik programını hazırladığımız ve sunduğumuz zamanlardan Neslihan Değirmencioğlu ile birlikte siz katılmıştınız. Suriye'de bu işler yeni başlamıştı ve bugünleri aşağı yukarı öngörmüştünüz Miray Hanım. Bu işin ha deyince rejimin yıkılmayacağını, kesinlikle, karşıdakilerin bir ordu olarak ya da bir ideolojik güç olarak adlandırılamayacağını ve bir çeteler gibi sanki böyle yıkıcı bir savaşın başladığını söylemiştiniz ve hala devam ediyor.
Maalesef keşke yanılsaydım.
Evet.
Bu kadar insan
keşke yanılsaydınız.
Keşke yanılsaydım. Evet. Bu kadar insan hayatından olmazdı, evlerinden olmazdı. Yani şu an biz Türkiye'deki sığınmacılara bakıyoruz sadece, değil mi?
Evet.
Ama aynı portre, hatta aynı demeyelim, çok çok daha kötüsü Lübnan'da var. Çok daha kötüsü Ürdün'de var. Mısır'da, Katar'da. Ulaşabildikleri her yere kadar kaçabilmişler. Hani mesela Şam ve civarında oturanlar, özellikle Türkmenler için de konuşabilirim. Tabii ki aşağıya inemedikleri için Lübnan'a ya da Ürdün'e kaçmak zorunda kaldılar. İki kere mülteciler orada. Hani Lübnan'daki mülteci kamplarında kalanlar Filistinli mülteci kamplarında kalıyorlar. Mülteciler arasında da bir kast sistemi oluşuyor. Yani inanması güç ama gerçekten böyle bir şey. Filistinli diyor ki ben buraya 60 sene önce geldim. İşte birinci sınıf mülteciyim, sen ikinci sınıf mültecisin. Yani duyunca gerçekten inanamıyorsunuz. İnsanın mantığı almıyor ama gerçekten çaresizlik insanlara çok farklı şeyler yaptırabiliyor. Yine aynı şekilde Ürdün'dekilere bakıyoruz ki Ürdün Filistinli mülteciler yüzünden iç savaşa sürüklenmiş bir ülke tarihten. Yani çok da değil, bunlar 30-40 sene önce. Yine bir iç savaş demeyelim ama bir mülteci akınıyla karşı karşıya. Yine ilginç bir şey söyleyeceğim. Bundan çok değil, 5 sene önce Orta Doğu'daki en büyük mülteci kabul eden ülke Suriye'ydi. 2,5 milyon Iraklı vardı Suriye'de.
Evet, Şam'a geldi. Evet.
Ve bugün o 2,5 milyon Iraklı ile birlikte artı 2,5 milyon daha koyun Irak'ta. Yani Irak'ta bugün 2,5 milyon Suriyeli var.
Tersine oldu bu sefer de iş.
Ve yani ne kadar çabuk ve ne kadar süreçler bilinmez bir şekilde ilerleyebiliyor. Yani bunu öngöremiyorsunuz. Ha, oradaki insanlar Irak güvenli diye mi gittiler? Hayır. Yani kötünün iyisi olduğu için belki, yoksa hani tehdidin nereden geleceği belli değil. Hani şöyle anlatayım, özellikle Türkmen köyleri, Halep ve Lazkiye civarındakileri söylüyorum. Yani biz genelleyerek söylüyorum, Batı basını ve hatta maalesef ki Türkiye basını çok uzun süre Aynel Arap dediğimiz Kobani bölgesi için canlı yayınlar yapıldı, oralardan İşte gelen insanlar tek tek karşılandı. İşte bütün canlı yayın arabaları Suruç'a resmen kamp kurdu.
Konuşlandılar, evet.
Aynen öyle ama aynı dönemde tamamen bütün nüfusu Türk olan Suriye'nin Çobanbey kasabası Halep'e bağlı. IŞİD işgali altındaydı. Türkmenler orada çok büyük bir direniş gösterdiler. Gerçekten tarihe geçebilecek bir direniş gösterdiler. Maalesef Çobanbey düştü çünkü hiçbir şekilde
gündeme dahi gelmedi.
Gündeme dahi gelmedi. Gelse bile biliyorsunuz tır meselesi vesaire.
Evet.
Ama gündem çok farklı işledi Türkiye'de. Ve tabii ki bir tarafta rejim, bir tarafta IŞİD, bir tarafta PYD. Nereye gidecek bu insanlar? Ve tamamıyla oraya hapsolmak zorunda kaldılar. Dünyanın, maalesef Türkiye'nin gıkı bile çıkmadı. Yani Türkiye dediğim burada, sen sadece yetkilileri söylemiyorum. Kamuoyundan da yani çok küçük bir takım, hani olayın farkında olanlar dışında, bizler dışında kılını kıpırdatan olmadı. Ve Çoban Bey o direnişin sembolü oldu. Daha sonra bugün baktığımız zaman Halep'in kırsalındaki nüfusları 1 milyonu geçen, bakın 1 milyon diyorum, çok ciddi bir nüfus, 1 milyonu geçen Türkmen köylerinin neredeyse hepsi malum terör örgütünün kontrolü altında. Olmayan, hani IŞİD'in olmadığı yerlerde zaten enselerinde rejim var. Laskiye'ye bakıyoruz, bayır bucak Türkmenleri dediğimiz ki Hatay'ın Yayladağ ilçesine en fazla 10 kilometre uzaklıkta. Yani şöyle kafanızı kaldırıp baksanız oradaki evlerin işte dumanlarını, evet, işte biraz daha dikkatli baksanız ne yemek yediklerini bile görebilirsiniz. Ve o bölgede de çok ciddi varil bombası altında kaldı.
Rejim tarafı, evet.
Varil bombası. Ve bu insanların tek suçu, muhalif sayılıyorlar. Sonuçta hani Türkiye, Türk oldukları için Türk olarak görülüyorlar. Ve tabii ki hani rejime karşı oldukları varsayılıyor. Ama oradaki insanlar da, Halep'tekiler de, hani Türkmenler her zaman için, hani hep biliyorsunuz biz Orta Asya'dan buraya kadar hangi devletin çatısı altında yaşarsak yaşayalım, hikmeti hükümet bildik.
Asla ihanet etmemiştir.
Hiçbir
tarih.
Ve
evet.
Çok büyük zulüm gördü Suriye'de Türkmenler. Hani iki kere zulüm gördüler. İşte hem Osmanlı'nın bakiyesi olarak göründüler, hem de zaten mevcut sistemin farklı bir, yani Nusayri, yani Arap Alevisi bir rejimin karşısında Suriye Türkmenleri Sünni olarak da tırnak içinde damgalanmış oldular. Hiçbir şekilde örgütlenmelerine izin verilmedi. İki Türk bir araya gelip Türkçe konuşamadı. Çocuklarına,
evet, büyük
Türkçe
baskı altında yaşadılar. Evet.
Veremediler ve hiçbir şekilde isyan etmediler. Ve bu iç savaş diyelim, isterseniz devrim diyelim, bu süreç içerisinde de şu an gelinen noktada Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunan bir tek Suriye Türkmenleri var. Çünkü Suriye Türkmenleri inanıyor ki Suriye'nin toprak bütünlüğü bozulduğunda, Irak'ın toprak bütünlüğü bozulduğunda bütün Orta Doğu'da çok daha farklı bir sistem gelmiş olacak. Yine aynı şekilde Türkiye'nin güneydoğusu, Türkiye'nin barış emelleri, Orta Doğu barışı tehlikeye girecek. Ve hani bu projelerin aşağı yukarı kimlere ait olduğu, kimler tarafından olası haritaların çizildiğini az çok biliyoruz. Çünkü 17. 18. yüzyıldan beri devam eden bir sürecin bugün daha farklı bir versiyonunu yaşıyoruz Suriye'de. Ve Türkiye'ye düşen de burada öncelikle yani Güneydoğu sınırını, ki 900 kilometrelik kara sınırından bahsediyoruz. Geçiş çok kolay. Yani özellikle
kontrolü
Hatay, yani Urfa civarına baktığınız zaman yani yürüyerek geçebileceğiniz noktalar. Ve hiçbir devletin, dünyada hiçbir devletin bu kadar uzun bir kara sınırını %100 kontrol etme şansı yok. Hele ki böyle bir savaş ortamında. Ve şunu da söylemek lazım. Sığınmacılar meselesinde ya da Suriye'deki iç savaş konusunda Türkiye Cumhuriyeti gerçekten üzerine düşeni yaptı. Birleşmiş Milletler'in bize verdiği çok komik yardımlar var bu konuda. Onların çok çok üstünde. Ve sadece devlet değil, insanlar da bireysel olarak, kurumlar, STK'lar, yardım kuruluşları, vakıflar, okullar, yani aklınıza gelebilecek herkes ya da bireysel olarak insanlar bir battaniye, bir çocuklara oyuncak, yani insanlar bunu her şekilde yaptılar, yapmaya da devam ediyorlar. Ama sorun şu, tekrar oraya geliyorum, merhamet yorgunluğu bu süreç uzadıkça daha da derinleşecek ve bu hem Türkiye için hem de Türkiye'ye sığınanlar için yeni bir sorun oluşturabilir. Ama bugün o bölgede yaşayan insanlar, özellikle sığınmacıların geldiği şehirlerde yaşayanlar, gelenlere gerçekten çok büyük merhamet gösterdiler. Göstermeye de devam ediyorlar ama her şeyin bir psikolojik sınırı var.
Evet, kiliste işte az önce söylediğiniz, yani bir nüfus oranları tamamen demografik yapı değişmiş.
Tabii kesinlikle değişti demografik yapı. Şu yeri gelmişken şunu da söyleyeyim. Bizim yaptığımız saha araştırmalarında şunu da gördük. Kesinlikle burada etnik bir ayrımcılık söz konusu değil. Biz sadece Suriye Türkmenleri açısından hani sayı ve Yani daha yapabileceklerimizi, sorumluluk alanlarımızı belirlemek açısından bu çalışmayı yaptık.
Bir sivil toplum örgütü olarak elbette.
Evet, bu 1 milyon 600 bin, yuvarlayalım 2 milyon diyelim, kişinin sadece %7'si Türkmen. 120 bin Türkmen var Türkiye'de. Bunların çok büyük bir kısmı kamplarda kalıyorlar.
Koşulları nedir Nereye Hanım?
Osmaniye, Malatya, Yayladağ ve Antep'teki kamplarda kalıyorlar. Maalesef bazı kamplarda durumlar çok iyi değil. Şöyle söyleyeyim, çadır kentlerde, yani işin doğası gereği. Ama mesela Malatya kampında gerçekten konteyner kent orası. Her türlü ihtiyaç karşılanıyor.
Çocukların eğitim olanakları...
Kesinlikle her şey, evet, karşılanıyor ve insanların cebinden bir kuruş para çıkmıyor. Tamamen Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından karşılanıyor. Hepsi, bütün kamplar, bütün konteyner kentler ve çadır kentler AFAD'ın kontrolünde, başbakanlığa bağlı olarak. Bu Türkiye'ye gelen sığınmacıların çocukları, üniversitelere yerleştirilenler var. YTB tarafından yerleştiriyorlar. Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı. Türk Kızılay'ın yardımları var. Yine aynı şekilde bölgelerdeki işte odalar ve borsaların, sanayi ticaret odalarının bir takım yardımları söz konusu. Yine Türk ocaklarının, özellikle Ankara'daki genel merkez bu konuda hem Suriye hem Irak Türkmenlerine yönelik ciddi çalışmalar yapıyor. Üniversitelerin dediğim gibi var. Ama sonuçta hani ne kadar süreceği belli olmayan bir süreç her zaman için sıkıntı demektir. Yani herkes için. Yani bütün muhataplar için. Ve bugün de o noktadayız diyebilirim. Çünkü yani Suriye'deki duruma baktığınız zaman işte eş dost beni gören herkes, komşular dahil olmak üzere, ya hocam ne kadar sürer, bu Suriye meselesi ne zaman bitecek diye soruyorlar. Evet. Nasıl bir cevap verilebilir? Yani gerçekten, çünkü taşlar yerine oturmuş değil. Hani bugün 4 sene önce nasılsa şimdi biraz daha karışık durum. Çünkü iç savaş ilk başladığında ya da devrim ilk başladığında IŞİD'den bahsetmiyorduk. IŞİD diye bir güç yoktu.
Ve öngörülemiyordu.
Ya, tabii ki, yani El-Kaide'nin unsurları vardı. Evet. El-Nusra vardı.
Ama bu şekle geleceği.
Bu şekle gelip Avrupa'da da eylemler yapacak. Yani biraz bu öngörülerde bulunabilmek için, ya da öngörüyü bırakın, bugün anlayabilmek için şöyle biraz geriden almak lazım tarihi, evet, kronolojik olarak. Hani El-Kaide nasıl ortaya çıktı? Biraz daha geriye gidelim. Hani bu özellikle yeşil kuşak. Yani,
Afganistan'ın işgali.
Daha geriye gidelim. Soğuk Savaş döneminde neler yaşandı Ortadoğu'da? Bağdat Paktı'na kadar gidebilirsiniz. Eisenhower doktrinine kadar gidebilirsiniz.
Son iki dakikamız Miray Hanım. Suriye'deki Türkmen varlığı sayısal olarak ne durumda şu anda?
Şimdi yine bizim yaptığımız bir araştırma ORSAM'la birlikte, Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi, onları verilerini kabul ediyoruz zaten kesinlikle. Rakam 3,5 milyon potansiyel nüfus olarak görünüyor. Bunların 1,5 milyonu Türkçe konuşuyor, 2 milyonu Türkçe konuşamıyor ama Türk olduğunu, Türkmen olduğunu biliyor. İşte benim babam Türktü, dedem Türktü diye. Hatta Suriye Devleti'nin kurucularından Edip Çiçekli'nin torunu bugün Türkiye'de. O kendisi de Edip Çiçekli. Onları da Türk olduklarını biliyorlar. Suriye Devrimci Güçler ve Ulusal Koalisyonu'nun başındaki isim de bugün Türkmen kökenli. Ve Suriye tarihine baktığımız zaman ciddi bir nüfus olduğunu görüyoruz. Nüfus ve nüfuz olduğunu görüyoruz. Türkmen olduklarını bilerek ya da bilmeyerek. Ama bugün gelinen noktada biz elimizdeki verilerle, bu sayı bizim için çok da önemli değil. Yani bizim amacımız şu: dünyanın her neresinde Suriye Türkmeni varsa ona ulaşabilmek. Hem sayısal olarak hani bir kayıt altına alabilmek, hem de eğer yardıma ihtiyacı varsa yardım etmek. Aynen öyle.
Son olarak kısa vadede bir barış bekliyor musunuz? 30 saniyelik bir soru değil elbette bu ama.
Çok kısa cevap veriyorum. Evet. Maalesef.
Maalesef diyorsunuz.
Maalesef, evet. Yani gerçekten görünen köy kulağımız istemiyor maalesef. Evet.
Türkmen Meclisi Koordinatörü ve Başkan Danışmanı Sayın Miray Vurmay Güzel hocamızla birlikteydik değerli dinleyicilerimiz. Bitiriyoruz. Hocam çok teşekkür ederim, ağzınıza sağlık.
Ben teşekkür
sağlık.
Ediyorum. Bir daha görüşmek üzere inşallah. Daha güzel konularla.
Sağ olun efendim ve değerli dinleyicilerimiz, önümüzdeki hafta birlikte olmayı umuyoruz İz Düşüm'de. Şimdilik hoşçakalınız.
İz düşüm.